Ayrım 21, sayfa 333. 15. bölüm. Doktor hiç de hoşlanmış görünmeyen bir bakışla ziyaretçiye baktı. Gömlek ve kravattan nefret eden, imkan oranında bunlardan kaçınan Miller'in üstünde polo yakalı beyaz bir naylon kazak ve siyah bir hırka vardı. Bunların üstünde de parlak renkli bir spor ceket giymişti. Doktorun yüzündeki andan bir hasta ziyareti için gömlek ve kravatın çok daha uygun olacağını belirtiyordu. Şaşkınlıkla, "Yeğeni mi?" dedi. "Çok garip. Bayan Wendell'in bir yeğeni olduğunu bilmiyordum." "Miller, onun hayatta kalan tek akrabasıyım ben," dedi. "Eğer teyzemin durumundan daha önce haberdar olsaydım, şimdiye kadar çoktan gelirdim yoklamaya. Fakat Bay Winter bana ancak bu sabah telefon etti. Birkaç gün şehirde olmayacağını ve hastayı kendi yerine benim ziyaret etmemi istedi." "Şehirde olmayacak mı? Ne kadar garip. Ne kadar fevkalade bir şey bu." Doktorun karar verememiş bir hali vardı. "Bir dakika lütfen," dedi. Miller onun konuştukları girişteki holden yandaki küçük bir büroya geçtiğini gördü. Kliniğin doktoru Winter'in eviyle telefonda konuşurken açık kapıdan Miller'in kulağına bazı laflar geldi. "Gerçekten tatile mi gitti? Bu sabah mı? Birkaç gün mü kalacak?" "Oh hayır, teşekkür ederim küçük bayan. Sadece bugün öğleden sonra gelip gelmeyeceğini öğrenmek istemiştim." Doktor telefonu kapatıp tekrar hole geldi. "Çok garip," diye mırıldandı. "Bayan Wendell kliniğe yatırıldığından beri Bay Winter bir saat düzeniyle onun ziyaretine geldi. Muhakkak ki çok fedakar bir insan. Ama eğer Bayan Wendell'i bir daha görmek istiyorsa çabuk dönmesi gerek. Hasta hiç iyi değil çünkü." Miller üzgün göründü. "Telefonda aynı şeyi söyledi bana Bay Winter," diye yalan söyledi. "Zavallı teyzem. Akrabası olduğunuz için kısa bir süre yanında kalabilirsiniz elbette. Ama unutmayın ki hiç iyi değil durumu. O bakımdan mümkün olduğu kadar az kalmanızı isteyeceğim sizden. Böyle gelin." Doktor önde, Miller arkada olmak üzere eskiden büyük bir malikane olması gereken ve sonra klinik haline getirilen yapının birçok koridorlarından geçerek bir yatak odasının kapısında durdular. "Doktor hasta burada," diyerek Miller'i içeri soktu ve kapıyı ardından kapattı. Miller onun ayak seslerinin koridor boyunca uzaklaştığını duydu. Oda yarı karanlıktı. Miller'in gözleri hafifçe aralık perdelerden giren öğle sonunun donuk kış aydınlığına alışıncaya kadar yataktaki kadının kavruk şeklini fark edemedi. Kadının başının ve omuzlarının altına yastıklar konulmuştu. Fakat geceliği ve bunun üst yanındaki yüzü öylesine solgundu ki yatak örtülerinden ayırt edilemiyordu. Gözleri kapalıydı. Kayıp sahtekarın hangi deliğe girdiği hakkında bu kadından pek bir şey öğrenebileceğini sanmıyordu Miller. "Bayan Wendell," diye fısıldadı. Kadının göz kapakları titredi ve açıldı. Gözlerinde hiçbir anlam olmadan Miller'a baktı. Miller onun kendisini gördüğünden bile kuşkuluydu. Kadın yeniden gözlerini kapatarak birbirini tutmayan bir şeyler mırıldanmaya başladı. Kadının dudaklarından tek düze mırıltılar halinde dökülen sözleri duymak için Miller biraz daha yaklaştı kadına. Pek bir şeyler anlaşılır gibi değildi bu sözlerden. Rosenheim hakkında bir şeyler söylüyordu. Miller bunun Bavyera'da küçük bir şehir olduğunu biliyordu. Belki kadının doğum yeriydi burası. Bir de beyazlar giymiş, çok güzel, çok çok güzel diye bir laf etti. Sonra yine hiçbir şey anlaşılmayan sözler mırıldandı. Miller daha yaklaştı. "Bayan Wendell, beni duyuyor musunuz?" Ölmekte olan kadın hala mırıldanıyordu. Miller şu sözleri duydu. "Hepsinin ellerinde birer dua kitabı ve çiçek vardı. Hepsi beyaz giymişti. Ne kadar günahsızdılar o zaman." Miller kaşlarını çatarak bunun anlamını düşündü. Kadın bir sayıklama halinde katıldığı ilk dinsel ayini hatırlamaya çalışıyordu. Miller gibi bir zamanlar o da Katolik'ti. Genç adam umutsuzca yeniden sordu. "Beni duyuyor musunuz Bayan Wendell?" Kadın yeniden gözlerini açıp onun boynundaki beyaz çizgiyi, göğsündeki siyahlığı ve siyah ceketi fark etti. Miller'in şaşkın bakışları arasında gözlerini yeniden kapattı ve bedeni ürperdi. Miller meraklandı, doktoru çağırmayı düşündü. O sırada kapalı gözlerden birer damla yaş, kağıt beyazlığındaki yanaklara süzüldü. Kadın ağlıyordu. Yatak örtüsünün üstündeki ellerinden biri ağır ağır uzanarak Miller'in kadına eğilirken yatağa dayadığı elinin bileğini tuttu. Şaşırtıcı bir güç ya da yalnız umutsuzluktan genç adamın bileğini kavradı. Miller kadının Klaus Winter hakkında bir şey söylemeyeceğine kanaat getirmiş halde bileğini çekip gitmek üzereydi ki Bayan Wendell oldukça belirli bir şekilde ''Beni kutsayın sayın peder'' dedi, ''ben günah işledim.'' Miller birkaç saniye bu sözlerden bir şey anlamadı. Fakat gözleri göğsüne ilişince kadının yarı aydınlıkta yaptığı yanlışlığı anladı. Onu bırakıp Hamburg'a gitmekle vicdan huzursuzluğu duymak pahasına da olsa kalarak sahtekar kanalıyla Edward Rochman'ı ele geçirmek için son bir teşebbüste bulunmak arasında 2 dakika süren bir kararsızlık geçirdi. Yeniden kadına eğildi. ''Yapacağın itirafları dinlemeye hazırım çocuğum.'' Bunun üzerine kadın konuşmaya başladı. Bitkin, bunaltıcı bir biteviyelik içinde hayat öyküsü dile geldi. Bavyera'nın tarlaları ve ormanları arasında doğup büyümüştü. Doğum yılı 1910 idi. Babasının 1. Dünya Savaşı'na gidişine ve 1918 mütarekesinden sonra teslim olmayı kabul eden Berlin'deki adamlara ateş püskürerek dönüşünü hatırlıyordu. 1920'lerin başındaki siyasal karışıklığı ve sokak başlarının ayak takımı kışkırtıcısı Adolf Hitler adındaki adamın peşinde sürüklenen kalabalığın hükümeti devirmek için Münih yakınlarındaki ayaklanma teşebbüsünü hatırlıyordu. Babası daha sonra bu adama ve onun partisine katılmış, Wendell 23 yaşındayken de ayak takımı kışkırtıcıları ve partisi Almanya'yı yönetmeye başlamıştı. Alman Kızları Birliği'nin yaz gezileri, sekreterlik, siyah üniformalı, yakışıklı, sarışın gençlerle dans partileri. Fakat çirkin bir kızdı. Uzun bir boyu, kemikli bir bedeni, at gibi bir suratı ve üst dudağında kıllar vardı. Ensesinde bağlanmış fare kuyruğu gibi saçları, koyu renk giysileri ve hantal ayakkabılarıyla 30'una yaklaştığı sırada kasabadaki öbür kızlar gibi kendisinin artık evlenemeyeceğini anlamıştı. 1939 yılında hırslı ve nefret dolu bir kadın olarak Ravensbrück denilen bir kampa gardiyan olarak atanmıştı. Sözlerini bitirmeden tiksinerek yanından uzaklaşır korkusuyla sımsıkı Miller'in bileğini yakalamıştı. Gözyaşları yanaklarından yuvarlana yuvarlana dövdüğü ve copladığı insanlardan, Brandenburg kampındaki zulümden, işkencelerinden söz etti. Miller yumuşak bir sesle ''Savaştan sonra ne oldu?'' diye sordu. SS'in terk ettiği ve müttefiklerin aradığı bir kimse olarak mutfaklarda bulaşıkçılık yapıp Kurtuluş Ordusu barınaklarında yatıp kalkarak yıllarca dolanıp durmuştu. 1950 yılında bir ev satın almak için Osnabrück'teki bir otelde kalan Winter ile karşılaşmıştı. Kendisi otelde hademelik yapıyordu. Cinsiyeti olmayan ufak tefek adam ev satın alınca Wendell'e gelip evi yönetmesini teklif etmişti. Kadın susunca Miller, ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu. ''Evet sayın peder.'' ''Çocuğum, sen de bilirsin ki bütün günahlarını itiraf etmeden seni bağışlayamam.'' ''Hepsi bu kadar sayın peder.'' Miller derin bir soluk aldı. ''Peki bu sahte pasaportlar meselesi nedir?'' ''Winter'in kaçak SS'ler için hazırladığı sahte pasaportlar meselesi.'' Kadın bir süre sustu. Miller onun kendinden geçtiğini sanarak korkmaya başlamıştı. Fakat sonunda konuştu. ''Bu meseleyi biliyor muydunuz sayın peder?''
''Evet biliyordum.''
''Ben hazırlamadım onları.''
''Ama biliyordun, bu işleri Klaus Winter'in yaptığını biliyordun.''
Kadın bir fısıltı halinde cevap verdi. ''Evet.''
''Miller, Winter gitti dedi, kaçtı.''
''Hayır gitmez, Klaus kaçmaz, beni bırakmaz, dönecektir.''
''Nereye gittiğini biliyor musun?''
''Hayır.''
''Emin misin? Düşün çocuğum, kaçmaya zorladılar onu, nereye gidebilir?''
Kadının güçlükle kımıldattığı başı hafifçe iki yanına sallandı. ''Bilmiyorum sayın peder. Onu tehdit ederlerse elinde dosya var, öyle demişti bana.'' Miller gözleri şimdi uyurmuş gibi kapalı duran kadına baktı. ''Ne dosyası çocuğum?'' Bir 5 dakika daha konuştular, sonra hafifçe kapı vuruldu. Miller bileğini kadından kurtararak kalktı. ''Sayın peder.'' Ses ağlar gibi, yalvarır gibiydi. Miller ona baktı. Gözleri açılmış olan kadın da ona bakıyordu. ''Beni kutsayın sayın peder.'' Yalvarıyordu. Miller derin bir soluk aldı. Çok günahlı ama kim bilir, belki bağışlanırdı. Sağ elini kaldırarak haç işareti yaptı.
''In nomine patris et filii et spiritus sancti ego te absolvo e peccatius tuis.''
Dipnot: ''Baba, oğul ve Ruhül Kudüs adına ben senin bütün günahlarını bağışlanmış sayıyorum.'' Kadın derin bir soluk aldı, gözlerini yumdu ve kendinden geçti. Koridorda doktor Miller'ı bekliyordu. "Bu kadar yeter değil mi?" diye sordu. Miller "Evet" dedi, "uyuyor." Doktorun peşinden girişe doğru yürüdü. "Daha ne kadar yaşar sanıyorsunuz?" diye sordu. "Kesin bir şey söylenemez. 2, belki de 3 gün. Ama daha fazla değil. Üzüntünüze katılırım." "Kendisini ziyaret etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim." Miller böyle diyerek doktorun açtığı kapıdan çıkarken birden döndü. "Sizden bir ricam daha var doktor," dedi. "Bizim aile Katoliktir. Teyzem benden bir rahip istedi. Son arzusunu söyleyecek sanırım." "Herhalde. İlgilenirsiniz değil mi?" "Elbette, hemen bugün öğleden sonra. Güle güle." Miller Theodore Hoyce alanına dönüp arabasını otelin 10 metre kadar uzağında park ettiği zaman hava kararmak üzereydi. Karşıya geçip otele girdi. 2 kat yukarıdaki odasından Mackensen onun döndüğünü görmüştü. Bombasını sıkı sıkı elinde tutarak fuayeye indi. Ertesi sabah çok erken gideceğini söyleyerek oda parasını ödedi ve arabasına gitti. Mercedes'ini otelin kapısı ile Jaguar'ı görebileceği bir yere çekerek yeniden bekleyişe geçti. Jaguar'da gerekli çalışmayı yapabilmesi için henüz ortalık kalabalıktı ve Miller her an otelden çıkabilirdi. Eğer Miller o bombayı yerleştirmeden yola çıkarsa, Osnabrück'ten uzaklarda onun hakkından gelecek ve evrak çantasını çalacaktı. Otelde kaldığı takdirde ise ortalıkta kimsenin bulunmayacağı gece yarısından sonraki saatlerde bombayı arabaya yerleştirebilirdi. Miller odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, bir at hatırlamak için kafasını çatlatıyordu. Adamın yüzü gözlerinin önündeydi fakat adı gelmiyordu aklına. 1961 Noel'inden az önceydi. Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin basına ayrılmış bölümünde ilgilendiği bir duruşmanın başlamasını bekliyordu. Görülmekte olan davanın ancak ucunu yakalamıştı. Sanık yerinde ufak tefek bir adam duruyor, sanık avukatı evli ve 5 çocuğu olan sanığa Noel'in yüzü suyu hürmetine merhametli davranılmasını rica ediyordu. Mahkeme salonu ve suçlanan adamın karısının yorgun, acılı yüzü Miller'in gözlerinin önündeydi. Yargıç suçlunun cezasının daha da ağır olabileceğini fakat sanık avukatının ricasını dikkate aldığını söyleyerek suçluyu 18 ay hapse mahkum ettiğini söyleyince kadın büyük bir umutsuzluk içinde ellerini yüzüne örtmüştü. Savcı sanığı Hamburg'un en usta kasa hırsızlarından biri olarak nitelemişti. Bu olaydan 15 gün kadar sonra Miller yeraltı dosyalarıyla Reeper Bağı'nın 100 metre kadar ötesindeki bir barda oturmuş, Noel'in şerefine 1-2 kadeh bir şey içiyordu. O gün kendisine fotoğraflı büyük bir yazının bedeli ödenmiş olduğu için yanında çok para vardı. İleride bir kadın yeri siliyordu. 2 hafta önce hapse mahkum edilen kasa hırsızının karısını tanıdı. Bardan çıkarken sonradan pişman olduğu bir cömertlikle kadının iş önlüğünün cebine 100 mark koydu. Ocak ayında Hamburg hapishanesinden bir mektup aldı. Zor okunabilen bir yazıyla yazılmıştı mektup. Para verdiği kadın barmenden onun adını öğrenmiş olmalıydı. Çünkü mektup ara sıra yazılar hazırladığı bir dergiye gönderilmiş, oradan da kendisine verilmişti. Mektupta şunlar yazılıydı. "Sayın Bay Miller, Noel öncesi kendisine yaptığınız büyük iyiliği karım bana mektubunda bildirdi. Ben sizi tanımam, bu yardımı neden yaptığınızı bilmiyorum. Ama size çok teşekkür etmek isterim. Siz gerçek bir efendisiniz. Verdiğiniz para Doris'le çocukların iyi bir Noel ve yılbaşı geçirmelerini sağladı. Size bir gün bir hizmetim dokunabilirse emredin, saygılarımla." İyi ama neydi bu mektubun altındaki imza? Koppel. Evet, Koppel'di, Victor Koppel. Yeniden hapse girmemiş olmasını dileyerek Miller cebinden adres ve telefon numaralı yazılı defteri çıkardı. Otelin telefon rehberini de dizlerinin üstüne koyarak Hamburg yeraltı dünyasındaki ahbaplarına telefon etmeye başladı. Akşam saat 7:30'da Koppel'i buldu. Cuma akşamı olduğu için Koppel arkadaşlarıyla bir bardaydı. Miller telefonun öbür başından gelen otomatik gramofonun sesini duyuyordu. Çalınan plak Beatles'ın o kış her yerde dinlemekten çıldıracak hale geldiği I Want to Hold Your Hand adlı parçalarıydı. Kısa bir açıklamadan sonra Koppel onu ve 2 yıl önce Doris'e verdiği armağanı hatırladı. Biraz çakır keyifti. "O yardımınızı hiç unutamıyorum Bay Miller," dedi. "Çok güzel bir şeydi bu." "Dinle Koppel, hapishaneden bana yazdığın mektupta bir gün bir hizmetim dokunabilirse emredin diyordun. Hatırlıyor musun?" Koppel temkinli temkinli cevap verdi. "Evet, hatırlıyorum." "Şimdi sırası geldi, ufak bir şey. Yardım edebilir misin bana?" Hamburg'dan gelen ses hala temkinliydi.
Üstümde fazla para yok Bay Miller. Miller, ben senden para istemiyorum dedi. Yapacağın iş için para da vereceğim sana. Ufak bir iş.
Koppel rahatlamıştı. Anlıyorum Bay Miller dedi. Evet elbette. Neredesiniz siz?
Miller ona gerekli direktifi verdi. Hamburg istasyonuna git ve Osnabrück'e kalkan ilk trene bin. Ben seni Osnabrück istasyonunda karşılayacağım. Bir şey daha ver, iş aletlerini de getir.
Bay Miller, ben kendi bölgemin dışında iş görmem. Osnabrück de bana çok yabancı.
Miller konuşmasını Hamburg argosuyla sürdürdü.
Senin için oyuncak bu be Koppel. Ev boş, herif uzakta. Dünyalık dolu içi. Ben kolaçan ettim, bir pürüz yok. Bir bavul dolusu mangizla kahvaltı saatinde Hamburg'da olursun. Aynasızlardan yana gocunacak bir şey yok. Adam bir hafta sonra dönecek. O zamana kadar evi taşır insan. Buradaki aynasızlar yerli numarası diye ele alacaklardır işi.
Koppel, tren parası ne olacak diye sordu. Geldiğin zaman veririm. Saat 21'de bir tren kalkıyor Hamburg'dan.
Bir saatin var. Haydi kımılda.
Koppel derin bir soluk koyuverdi. Peki, trende olacağım.
Miller telefonu yerine bıraktı. Santral memuruna kendisini saat 23'te uyandırmasını tembih etti ve yattı.
Dışarıda Mackensen tek başına tuttuğu nöbeti sürdürüyordu. Miller otelden çıkmadığı takdirde Jaguar'ı gece yarısı ele almaya karar vermişti. Fakat 23.15'te Miller otelden çıktı, meydanı geçti ve istasyona girdi. Mackensen şaşırmıştı. Mercedes'ten inerek istasyonun ana kapısından baktı.
Miller tren bekler gibi peronda duruyordu. Mackensen bir hamala, ''Nereye tren var şimdi?'' diye sordu. Hamal, ''Münster'e'' dedi, saat 23.33'te.
Mackensen, Miller'in arabası varken neden trene binmek isteyebileceğini düşündü. Bir sonuca varamadan Mercedes'e döndü ve beklemesini sürdürdü. 23.35'te bilmece çözülmüştü. Miller yanında ufak tefek, kılıksız, siyah çantalı bir adam olduğu halde istasyondan çıktı. Konuşmaya dalmışlardı. Mackensen küfretti. Miller'in yanında birisiyle Jaguar'a binmesi kadar kötü bir şey olamazdı. İşleri adam akıllı karıştırırdı bu. Bereket versin, Miller ve yanındaki adam bir taksiye binerek oradan uzaklaştılar. Mackensen 20 dakika daha bekledikten sonra 10 metre ötede duran Jaguar'ı ele almaya karar verdi. Gece yarısı olduğu zaman alanda hemen hemen kimse kalmamıştı. Elinde kalem biçiminde bir el feneri ve 3 küçük alet olduğu halde Mackensen arabadan indi. Jaguar'ın yanına gitti, bakındı ve arabanın altına yattı. Alanın çamuru ve erimiş karı içinde birkaç saniye geçmeden üstünün batacağını biliyordu. Elindeki feneri kullanarak Jaguar'ın ön kısmının altında kapağın kilitleme sürgüsünü buldu. 20 dakika uğraşarak aleti yerinden oynattı. Sürgüden kurtulan kapak 2,5 santim kadar yukarı fırladı. İşi bittikten sonra üstten hafifçe bastırmak suretiyle kapak yerine otururdu. Böylece kapak sürgüsünü açmak için arabanın içine girmek zorunluluğundan kurtulmuş oluyordu. Mercedes'e giderek bombayı getirdi. Bir otomobilin motor kapağı altında iş gören insan ya hiç dikkati çekmez ya da pek az çeker. Gelip geçenler onun arabasının motorunu tamir ettiğini sanırlar. Bağlama telini ve kerpeteni kullanarak bombayı motor yatağının içine yerleştirdi. Bomba Miller'in 90 santim önünde patlayacaktı. İki uzun telle bombaya bağlanmış olan ateşleme mekanizmasını motor bölümünün altından aşağı sarkıttı. Yeniden arabanın altına girerek el fenerinin ışığında ön süspansiyonu inceledi. Birkaç dakika içinde kendisine gerekli olan yeri buldu. Ateşleme mekanizmasının arka tarafını sıkıca bir destek çubuğuna bağladı. Silgi kalıbının içine sokulmuş ve ampulün camı ile aralarına destek yapılmış olan ateşleme mekanizmasının açık çenelerini öndeki süspansiyonu meydana getiren sağlam makas yaylarından iki tanesinin arasına sıkıştırdı. Bunlar normal bir sarsıntıyla yerlerinden oynamayacak biçimde tutturulduktan sonra Mackensen arabanın altından çıktı. Jaguar yeterli bir hızla bir tümseye ya da normal bir kasise çarptığında ön tekerlek makasındaki süspansiyon aradaki ampulü kıracak, ateşleme mekanizmasının açık çeneleri birbirine değecek, elektrikle yüklü demir desteresinin iki ağzının kontak yapmasını sağlayacak, Miller ve taşıdığı suç delilleri parça parça olacaktı. Mackensen bundan sonra bombayla ateşleme mekanizmasını birbirine bağlayan tellerdeki boşluğu giderdi. Artan şeyleri düzenli bir biçimde bir araya getirdi. Toprağa sürtünmelerini ve aşınmalarını önlemek için ortadan kaldırıp motor yatağının kenarına yapıştırdı. Bu işle bittikten sonra motor kapağını üstten bastırarak yerine oturttu.
Mercedes'in arka koltuğuna kıvrılıp uyudu. İyi bir iş gördüğünden emindi. Miller taksi şoförüne kendilerini Zaarplatz'a götürmelerini söyledi. Parasını verip savdı. Yol boyunca akıllı bir tutumla ağzını açıp bir kelime söylememiş olan Koppel ancak taksi gözden kaybolurken yeniden konuştu. ''Yanlış bir şey yapmadığınıza eminsiniz değil mi Bay Miller?'' dedi. ''Hani sizin böyle dümenler peşinde olmanız pek akla yakın gelmiyor da. Yani hem gazetecilik hem de böyle şeyler.'' ''Koppel, hiç kafanı yorma. Benim bütün istediğim bu evdeki kasada olan bir tutam kağıt. Ben bunları alacağım, başka ne çıkarsa onlar da senin, tamam mı?''
''Arada siz olduktan sonra tamam elbette. İşimize bakalım öyleyse.''
''Yalnız bir şey var, evde devamlı bir hizmetçi kız var.'' Koppel bozuldu. ''Evde kimse olmadığını söylemiştiniz siz. Eğer üstümüze gelirse tüyerim ben. Elim kana bulaşsın istemem.''
''Miller sabahın ikisine kadar bekleriz.'' dedi. ''Ağır uykuda olur o zaten.''
Windsor'ın evine kadar olan bir millik yolu yürüdüler. Yolun altına ve üstüne baktıktan sonra bahçe kapısından içeri girdiler. Çakıl taşlarında gürültü olmaması için kenardaki otlara basmak zorunda kaldılar. Sonra çayırı geçerek çalışma odası olduğu etkisini uyandıran bir odanın pencereleri karşısındaki fidanların arasına girip gizlendiler. Koppel sinsi bir hayvanı andıran davranışlarıyla fidanlar arasından geçerek evin çevresini dolaştı. O dolanırken Miller alet çantasının başında bekledi. Koppel geri gelince ''Hizmetçi kızın ışığı hala yanıyor.'' dedi. ''Arkada, saçağın altındaki oda.'' Sigara içmeye bile cesaret edemeden soğuktan titreye titreye bir saat kadar beklediler. Sabahın saat birinde Koppel evi bir kez daha dolaştı. Döndüğünde kızın ışığının sönmüş olduğunu bildirdi. Bir buçuk saat kadar daha beklediler. Koppel Miller'in bileğini sıktı, çantasını aldı ve ay ışığı içinde yüzen çimenliği geçerek çalışma odasının pencerelerine doğru yürüdü. Yol boyunca bir yerlerde bir köpek avladı. Daha uzaklarda da viraj alan bir aracın gıcırtılı tekerlek sesleri duyuldu. Bereket versin çalışma odasının tam altına düşen yer karanlıktı. Ay daha evin bu yanına dönmemişti. Koppel kalem biçimi el fenerini yakarak pencere pervazında sonra da pencereyi ortadan ikiye bölen kısımda gezdirdi. Hırsıza karşı iyice sağlamlaştırılmış bir pencereydi bu fakat alarm düzeni yoktu. Koppel çantasını açarak bir şeyler aradı. Sonra ellerinde bir rulo yapışkan, ucunda emici başlık olan bir değnek, dolma kalemi andıran elmas uçlu bir cam keseceği ve kauçuk bir çekiç olduğu halde doğruldu. Pencere sürgüsünün hemen altında olmak üzere ve büyük bir hünerle camda bir yuvarlak kesti. İşi sağlama bağlamak için kestiği yuvarlak boyunca ve kenarları camın kesilmemiş yanına gelecek şekilde iki sıra yapışkan yapıştırdı. Yapışkanların arasına emiciyi tespit etti. Emicinin değneğini sol eliyle tutarak kauçuk çekişle camın kesilmiş yuvarlağına sertçe vurdu. İkinci vuruşta bir çatırtı oldu ve kesik cam odanın içine doğru arkaya devrildi. İkisi de durup bir tepki olup olmayacağını beklediler. Yoktu. Ucunda kesik yuvarlak olan değneği hala elinde ve pencerenin içinde tutan Koppel yapışkanın kenar camdaki uçlarını kaldırdı. Pencereden içeri bakıp bir buçuk metre ötede kalın bir halı gördü. Bir bilek hareketiyle kırık camı ve emiciyi içeriye halının üstüne attı. Elini delikten sokarak hırsızlara karşı konmuş olan sürgüyü çekti ve pencerenin alttaki yarısını yukarı kaldırdı. Bir sinek çevikliğiyle odaya girdi. Daha temkinli ve daha ağır bir biçimde Miller onu izledi. Çimenliğin ay ışığı içindeki aydınlığına karşılık oda zifiri karanlıktı. Ama Koppel çok iyi görüyor gibiydi. Miller'e siz hiç kımıldamayın dedikten sonra sessizce pencereyi kapattı, perdeleri örttü, içgüdüsünün yardımıyla eşyalara çarpmadan oda kapısına doğru giderek kapıyı da kapattı. Kalemi andıran el fenerini de ancak o zaman yaktı. Odayı dolaşan fener ışığında bir yazı masası, bir telefon, bir duvar kitaplığı, çukur bir koltuk, geniş bir şekilde kırmızı tuğlayla çevrelenmiş çok güzel bir ocak göründü. Koppel Miller'in yanına geldi. ''Çalışma odası burası herhalde.'' dedi. ''Bir evde böyle iki tane tuğlalı ocak olamaz. Bu tuğlaları aralayacak manivela nerede?'' Hırsızın alçak sesle mırıldanmasını taklit eden, fakat mırıltı ile konuşmanın fısıltıdan çok daha zor olduğunu deneyen Miller, ''Bilmem.'' dedi. ''Sen bulacaksın.'' ''Oho, yıllar ister bu.'' Üstü pamuklu, içi deri şoför eldivenlerini ellerinden çıkarmamasını tembih ederek Miller'ı oturttu. Çantasını alarak ocağın yanına gitti. Başına bir baş bağı geçirerek el fenerini ilerisini aydınlatacak şekilde bu baş bağındaki bir tırnağa yerleştirdi. Bir kabarıklık ya da bir çentik boşluk aramak üzere hassas parmaklarını santim santim tuğlaların üstünde gezdirmeye başladı. Her yanı taradıktan sonra bu sefer de bir yarık aramak üzere aynı işlemi özel bıçağıyla sürdürdü. Bıçak iki tuğla arasındaki bir yarığa girdi ve hafif bir tıkırtı oldu. Tuğla çevrenin 60'a 60 boyutlarında bir bölümü 2-3 santim kadar dışarı doğru açıldı. İş öylesine ustalıkla yapılmıştı ki çıplak gözle bu bölümü geri kalan tuğla çevreden ayırmanın imkanı yoktu. Koppel sol yanından çelik menteşelerle tutturulmuş olan kapağı açtı. Bu tuğla bölüm kanadı meydana getiren çelik bir tabloya yerleştirilmişti. Koppel'in baş feneri bu kanadın ardında küçük bir duvar kasasının kapağını aydınlattı. Koppel boynuna bir dinleme aleti yerleştirip aletin kulaklığını kulağına taktı. 5 dakika kadar 4 yuvarlak kilidi inceledikten sonra kulaklığı kilidin hareketli kısmının olabileceği yere tuttu ve ilk yuvarlığı ağır ağır laçka etmeye başladı. 3 metre öteden durumu izleyen Miller'in sinirliliği gittikçe artıyordu. Koppel ise tersine son derece sakin bir halde işine dalmıştı. Üstelik burada ne kadar uzun kalırlarsa birisinin çalışma odasına girmesi ihtimalinin de o ölçüde arttığını biliyordu. Giriş, dolanma ve çıkış en tehlikeli devrelerdi. Kilidin son hareketli bölümü de düştüğü zaman aradan 40 dakika geçmişti. Koppel ağır ağır kasanın kapağını açarak Miller'e döndü. Bu dönüşle başındaki el feneri bir masanın üstündeki bir çift gümüş şamdanı ve gümüş bir enfiye kutusunu aydınlattı. Miller yerinden kalkarak Koppel'in yanına gitti. Uzanıp Koppel'in başındaki tırnaktan el fenerini aldı ve kasanın içini araştırdı. Deste deste kağıt paraları alarak minnettar Koppel'e verdi. Kasanın üst rafında sadece deri kaplı sağlam ambalaj kağıdıyla kaplanmış bir klasör vardı. Miller klasörü çekti ve hızlı hızlı sayfaları karıştırdı. Klasörde 40 kadar sayfa, her sayfada da bir fotoğraf ve yazı makinesiyle yazılmış satırlar vardı. Miller 18. sayfada durdu ve yüksek sesle ''Tanrım'' dedi. Koppel hemen onu uyardı. ''Yavaş!'' Miller klasörü kapattı, el fenerini Koppel'e verdi ve ''Kapat kasayı'' dedi. Koppel kasa kapağını yerine itti ve kilitlenecek gibi değil de sayılar eski haline gelecek durumda kadranı çevirdi. Sonra tuğla kapağı sıkıca yerine yerleştirdi, kapak baştaki gibi yine hafif bir tıkırtıyla yuvasına oturdu. Koppel, Winzer'in son 4 pasaportunun geliri olan paraları cebine yerleştirmişti. Şamdanları ve enfiye kutusunu da çantaya koydu. El fenerini söndürdü, Miller'i kolundan tutarak pencereye götürdü. Perdeleri açtı, dikkatle dışarı baktı. Çimenlikte kimse yoktu. Ayda bulutların ardına girmişti. Pencereyi açıp çantası da yanında olmak üzere dışarı atladı ve Miller'i bekledi. Sonra pencereyi kapattı. Klasörü polo yakalı süveterin altına sokmuş olan muhabir peşinde olduğu halde fundalıklara doğru yürüdü. Kapının yanına gelinceye kadar fundalıktan çıkmadılar. Sonra sokağa vurdular. Miller koşmak istiyordu. Koppel normal konuşma sesiyle ''Ağır ağır yürüyün'' dedi. ''Bir toplantıdan eve dönüyormuşuz gibi yürüyün ve konuşun.'' İstasyona 3 millik bir yol vardı ve saat 5'e geliyordu. Günlerden cumartesi olmasına rağmen sokaklar boş değildi. Çünkü Alman işçileri işe gitmek için sabahları çok erken kalkarlar. Kimse kendilerini durdurmadan, kimse kendilerine bir şey sormadan istasyona geldiler. Saat 7'den önce tren yoktu Hamburg'a. Koppel büfeye giderek bir kahve ve bir duble mısır likörü içerek içini ısıtmaktan memnun olacağını söyledi. ''Küçük güzel bir iş tuttuk Bay Miller'' dedi. ''Siz de umarım aradığınızı buldunuz.'' Miller ''Evet Koppel'' dedi. ''Buldum.'' ''Öyleyse hoşça kalın Bay Miller.'' Ufak tefek hırsız başıyla onu selamlayarak istasyon büfesine doğru yürüdü. Miller geri döndü ve park etmiş bir Mercedes'in arka camından kendisini süzen kızarmış gözlerin farkına varmadan alanı geçerek oteline girdi. Miller'in yapmayı düşündüğü soruşturmalar için henüz çok erkendi. O bakımdan saat 9.30'da uyandırılmasını tembih ederek yattı. Söylediği saatte telefon çaldı. Miller kahve ve sandviç söyledi. Kaynar gibi sıcak suyla yaptığı duştan henüz çıkmıştı ki ısmarladığı şeyler geldi. Kahvesini içtikten sonra klasörü inceledi. Buradaki fotoğraflardan yarım düzine kadarını tanıdı. Fakat adların hepsi kendisi için yabancıydı. Yabancı ve anlamsız. Yeniden 18. sayfaya geldi. Fotoğraftaki adam daha yaşlı, saçları daha uzundu. Üst dudağını ince bir bıyık örtüyordu. Fakat bir insan yüzünün herhangi bir parçasından çok daha fazla sahibinin kişiliğini belirten, buna rağmen hiç dikkati çekmeyen kulaklar aynıydı. Dar burun delikleri, başın yana yatıklığı, soluk gözler hep aynıydı. Ad genel bir addı. Miller'in dikkatini çeken adres oldu. Posta mıntıkalarına göre bunun şehrin merkezinde, dolayısıyla bir apartman blokunda olması gerekirdi. Saat 10'da sayfada sözü edilen şehrin telefon idaresi danışma servisini istedi. Yine bu adresteki apartman blokuna bakan yöneticinin telefon numarasını sordu. Bir kumardı bu ama tuttu. Pahalı dairelerden meydana gelen bir apartman blokuydu aradığı yer. Blok yöneticisine telefon eden Miller aslında blokun kapıcısı olan fakat Almanların ünvana düşkünlükleri yüzünden yöneticiliğe yükseltilmiş bulunan adama kiracılardan birine devamlı telefon ettiğini fakat cevap alamadığını, oysa kendisine o saatte telefon etmesini söylendiğini, bunun çok garip bir durum olduğunu anlattı. Acaba yönetici kendisine yardımcı olamaz mıydı? Telefon mu bozuktu yoksa? Telefonun öbür başındaki adam çok yardımcı oldu. Bay müdür fabrikadaydı belki. Belki de köydeki hafta sonu evine gitmişti. Ne fabrikasıydı bu? Ne fabrikası olacak? Kendi fabrikasıydı elbette. Radyo fabrikası. Oh elbette ne kadar dalgındı. Telefon idaresi danışma servisi Miller'a fabrikanın telefon numarasını söyledi. Fabrikada telefona çıkan kız ona patronun sekreterini verdi. Sekreter de telefon eden adama patronun hafta sonunu dağ evinde geçirdiğini, pazartesi sabaha döneceğini belirtti. Dağ evinin telefon numarası fabrikadan bildirilemezdi. Özel bir konuydu bu. Miller teşekkür edip telefonu kapattı. Radyo fabrikası sahibinin özel telefon numarasını ve dağ evinin adresini Miller'e veren eski bir arkadaşı, büyük bir Hamburg gazetesinin endüstri ve ticaret muhabiriydi. Adamın adresi özel adres defterinde yazılıydı onun. Miller yeni adı ve özel adresini kendi not defterine yazdığı Rochman'ın fotoğrafına baktı uzun uzun. Bu adamdan söz edildiğini daha önce de duymuş olduğunu hatırladı. Dükkanlarda onun radyolarını bile görmüştü. Almanya haritasını çıkardı. Adamın özel malikanesindeki evi değilse bile evin bulunduğu köyler bölgesini tespit etti. Eşyalarını toplayarak aşağı inip hesabı gördüğünde saat 12'yi geçiyordu. Müthiş de acıkmıştı. Yanına yalnız evrak çantasını alarak otelin yemek salonuna geçti ve kocaman bir biftek ısmarladı. Yemek yerken kovalamacanın son bölümünü o gün öğleden sonra aşmayı, hedefiyle de ertesi sabah karşı karşıya gelmeyi kararlaştırdı. Ludwigsburg'daki Z komisyonunda görev yapan avukatın telefon numarası yazılı kağıt parçası hala yanındaydı. Ona şimdiden telefon edebilirdi. Fakat Rochman'ı önce kendisi görmek istiyordu. Açıkça kararlıydı bunda. Valizini Jaguar'ın bagajına, evrak çantasını da arka sıraya koyup direksiyonun başına geçtiği zaman saat öğleden sonra 2'ye geliyordu. Osnabrück dışına kadar kendisini izleyen Mercedes'in farkına varmadı. Ardındaki araba ana otobağına kadar da onun peşinden ayrılmadı. Jaguar güneye inen yolda hızlanırken birkaç saniye duraladı. 10 metre kadar daha yol aldıktan sonra da otobağından ayrılıp şehre döndü. Yol üstündeki bir telefon kulübesinden Nürnberg'e kurt adama telefon eden Mackensen amirine ''Yola çıktı'' dedi. ''Cehennemden çıkmış bir yarasa gibi güneye doğru yol alırken bıraktım onu.'' ''Hazırladığın malzeme de onun yanında mı?'' Mackensen gülümsedi. Hem de nasıl. Ön makas takımına bağlı. 50 mile varmadan tanınmayacak bir halde parça parça olacak. Nürnberg'deki adam kedi mırıltısı gibi bir sesle ''Mükemmel'' dedi. ''Çok yorgun olmalısın aziz kamerat. Şehre dön ve uyu.'' Mackensen emrin tekrarlanmasına fırsat vermedi. Çarşamba gününden beri bir gece uyumamıştı bile doğru dürüst. Miller sözü edilen 50 mili geçti. İkinci bir 50 mil daha yaptı. Çünkü Mackensen bir şeyi ihmal etmişti. Eğer ateşleme tertibatı İngiltere dışındaki Avrupa kıtası malı lüks bir arabanın koltuk süspansiyonuna konsaydı çabucak patlardı. Fakat Jaguar bir İngiliz spor arabasıydı ve süspansiyon düzeni çok sertti. Frankfurt'a doğru otobanda yol alırken üstünden geçtiği kasislerin kalın makaslar üzerindeki etkisi çok az olmuş, sadece bomba ateşlemesinin çeneleri arasındaki küçük elektrik ampulünü parçalamış, elektrikle yüklü boştaki çelik parçalar birbirine değmemişti. Sert kasislerde ise yeniden açılıncaya dek 1 milimetreye kadar birbirlerine yaklaşıyorlardı. ölüme nedenli yakın olduğunu bilmeyen Miller yoluna devam ederek Münster, Dortmund, Wetzlar ve Bad Homburg'u geçip 3 saatte Frankfurt'a geldi. Sonra çevre yolundan dolanıp Königstein'a ve Taunus dağlarının karla kaplı vahşi ormanlarına yöneldi.